1. Sadece Mesih'in neslinde 125 derecenin tümünü edinmek mümkündür ve başka hiçbir nesilde değil. 2. Nesiller boyunca yükselen ve divekut ile ödüllendirilenlerin sayısı azdı. Bilgelerimizin 1000 kişi içinden bir kişi buldum, odaya 1000 kişi girer ve öğretmek için bir kişi çıkar sözlerinde yazdığı gibi. Yani divekut ve edinime. Onların zira yeryüzü yaranının bilgisiyle dolacaktır sözlerinde olduğu gibi. Ve artık herkes komşusuna ve kardeşine yaradanı bilin diye öğretmeyecek. Zira onların hepsi beni bilecekler. En küçüğünden en yücesine kadar. Bir istisna Raşbi ve onun neslidir. Mesih'in zamanından önce olmasına rağmen bütünlük içinde 125 derecenin tümüyle bahşedilen Zohar'ın yazarları. O ve onun nesliyle ilgili şöyle denilmişti. Bir bilge bir peygambere tercih edilir. Bu nedenle Zohar'da sık sık Mesih'in nesline kadar Raşbi'nin nesli gibi başka bir nesil olmayacağı yazar. Bu yüzden Raşbi'nin derlemesi dünyada böyle bir etki yaratmıştır. Zira Zohar'ın içindeki manevi sırlar tüm 125 dereceyi içerir. Dolayısıyla Zohar'da Zohar kitabının sadece günlerin sonunda Mesih'in zamanında ifşa olacağı yazar. Bunun böyle olmasının nedeni daha önce de belirttiğimiz gibi eğer öğrencilerin dereceleri yazarın derecesinin tam ölçüsü karşılığı yani değilse onun üstü kapalı anlatımlarını anlayamayacaklar zira ortak edinimleri yoktur. Ve Zohar'ın yazarlarının dereceleri 125 derecenin tam seviyesinde olduğundan Mesih'in zamanından önce edinilemezler. Bundan Mesih'in zamanından önceki nesillerde Zohar'ın yazarlarıyla ortak edinim olmayacağı sonucu çıkar. Bu yüzden Zohar Mesih'in neslinden önceki nesillerde ifşa edilemedi. Ve bu bizim neslimizin Mesih'in günlerine geldiğinin açık kanıtıdır. Zohar kitabının bizden önceki tüm yorumlarının Zohar'daki zor yerlerin %10'u kadarı bile açıklığa kavuşturmadığını görüyoruz. Ve açıkladıkları çok az yerde de kelimeleri Zohar'ın kendisindeki kadar anlaşılması zor. Fakat bizim neslimizde bizler Sulam yani merdiven tefsiri ile ödüllendirildik. Ki bu Zohar'ın tüm kelimelerinin tam açıklamasıdır. Dahası Sulam tefsiri Zohar'da sadece açıklanmamış bir konu bırakmamakla birlikte açıklamalarda orta derecedeki herhangi bir öğrencinin anlayabileceği dolambaçsız bir analiz üzerine oturtulmuştur. Ve Zohar neslimizde ortaya çıktığından dolayı bu bizim Mesih'in günlerinde hakkında zira yeryüzü yaradanın bilgisiyle dolacaktır sözleri söylenen neslin başında olduğumuzun kanıtıdır. Vermek ve almanın bir olduğu manevi konuların fiziksel konular gibi olmadığını bilmeliyiz. Maneviyatta verme zamanı ve alma zamanı ayrıdır. Bunun nedeni önce yaradanın alıcıya vermiş olmasıdır. Ve bu verişte o kişiye sadece alma fırsatı verir. Bununla beraber kişi tam anlamıyla arınıp kutsallaşmadan henüz hiçbir şey almamıştır. Ve sonra kişi alma ile ödüllendirilir. Bu yüzden verme zamanı ile alma zamanı arasında uzun zaman geçebilir. Buna göre bu neslin zira yeryüzü yaradanın bilgisiyle dolacaktır sözlerine gelmiş olması sadece verme ile ilgilidir. Ancak bizler henüz alma koşuluna gelmedik. Arındığımızda, kutsandığımızda ve çalışıp arzulanan miktarda çaba gösterdiğimizde alma zamanı gelecek ve zira yeryüzü Yaradan'ın bilgisiyle dolacaktır sözleri içimizde gerçek olacak. Ayrıca kurtuluş ve tam edinim birbirine sarılıdır. Bunun kanıtı Yaradan'ın sırlarına çekim duyan kişinin aynı zamanda Yaradan'a doğru bir arzuyla ona çekim duymasıdır. Bu nedenle zira yeryüzü Yaradan'ın bilgisiyle dolacaktır sözleri bize sadece günlerin sonunda kurtuluş zamanında vaat edilmiştir. Dolayısıyla henüz tam edinimde alma zamanı ile ödüllendirilmedik. Ancak sadece tam edinimi gerçekleştirme şansının verildiği verme zamanı ile ödüllendirildik ki kurtuluş ile birlikte olsun. Bizler bununla sadece verme formunda ödüllendirildik. Konunun aslı şu ki Yaradan bizim kutsal topraklarımızı yabancılardan kurtardı ve bize geri verdi. Ancak toprakları kendi otoritemize almadık. Zira tam edinimle ilgili olarak alma zamanı henüz gelmedi. O yüzden o verdi ancak biz almadık. Sonuçta ekonomik bağımsızlığımız yok ve ekonomik bağımsızlık olmadan politik bağımsızlık olmaz. Dahası ruhun kurtuluşu olmadan bedenin kurtuluşu olmaz. Ve insanların çoğunluğu milletlerin yabancı kültürlerinde tutsak ve halk manevi kültürden yoksun olduğu sürece bedenler de yabancı güçler altında tutsak olacak. Bu bağlamda topraklar hala yabancıların elindedir. Bunun kanıtı 2000 yıl sonra olması gerektiği gibi hiç kimsenin kurtuluşla ilgili olarak heyecanlı olmamasıdır. Diasporadakilerin bize gelme ve kurtuluştan haz alma eğilimleri olmadığı gibi kurtarılanların çoğunluğu da zaten aramızda yaşıyor. Ve bu rehinden kurtulmayı ve geldikleri diasporaya geri dönmeyi iple çekiyorlar. Bu yüzden Yaradan ülkeyi ulusların ellerinden kurtarmasına ve bize vermesine rağmen bizler onu henüz almadık. Bundan zevk almıyoruz. Ancak Yaradan bunu vererek bize kurtuluş, arınma, kutsilik ve manevi çalışmayı Yaradan için çalışmanın, onun rızası için bu işi üstlenmek diye bir fırsat verdi. O zaman kişi içinde bir tapınak inşa edecek ve tüm hayatını kendi otoritesine alacaktır. Ve sonra kurtuluşu deneyimleyecek ve ondan haz alacağız. Ancak buna alışmadan hiçbir şey değişmeyecek. Ülkenin yasalar, ekonomi ve manevi çalışmasında hali hazırdaki koşulları ile yabancıların ellerinde olduğundaki hali ile bir fark yok. Bu yüzden sahip olduğumuz tüm şey kurtuluş için bir fırsat. Bundan bizim neslimizin Mesih'in günlerinin nesli olduğu sonucu çıkar. Bu nedenle kutsal topraklarımızın yabancıların elinden kurtarılması ile bahşedildik. Aynı zamanda Zohar kitabının ifşası ile ödüllendirildik ki bu, zira yeryüzü Yaradan'ın bilgisiyle dolacaktır sözlerinin gerçekleştirilmesinin başlangıcıdır. Ve onlar daha fazla öğretmeyecekler. Zira onların hepsi beni bilecekler, en küçüğünden en yücesine kadar. Bununla beraber bu ikisi ile sadece Yaradan'dan veriliş ile ödüllendirilmiş olduk. Ancak kendi ellerimizde henüz bir şey almadık. Bunun yerine manevi çalışmayı onun adına çalışmaya başlamak için bize bir fırsat verilmiş oldu. Sonrasında bizden önceki hiçbir neslin bilmediği, Mesih'in nesline vaat edilmiş olan büyük başarı ile bahşedileceğiz. Ve sonra hem tam edinimin hem de tam kurtuluşun alma zamanı ile ödüllendirileceğiz. Böylece bilgelerimizin ona tutunmak nasıl mümkün olabilir ki Onlar onun niteliklerine tutunun dediler sorusuna cevaplarını açıklamış olduk. Bu iki nedenden dolayı doğrudur. 1. Manevi bütünleşme yerin yakınlığında değil form eşitliğindedir. 2. Ruh sadece Yaradan'ın onun içine yerleştirdiği alma arzusundan dolayı onun özünden ayrıldığından o alma arzusunu ruhtan ayırır ayırmaz ruh da doğal olarak onun özü ile önceki bütünlüğe geri döndü. Bununla beraber bunun tümü teoridir. Aslında yaratılışın içine yerleştirilmiş olan alma arzusunu ayırma ve doğasının tersi olan ihsan etme arzusuna varma anlamına gelen onun niteliklerine tutunma açıklamasıyla hiçbir cevap vermediler. Ve açıkladığımız şey yani ırmakta boğulan birinin halata sıkı sıkıya tutunması ve kişi manevi çalışmayı onun rızası için koşulunda yanlışa geri dönmeyecek şekilde çalışmadan önce bu halata sıkı sıkıya tutunmak kabul edilmez. Soru geri gelir. Kişi sadece Yaradan'ına mutluluk vermek için tüm kalbiyle kullanacağı motivasyonu nereden bulacak? Sonuçta kişi kendisine hiç faydası olmayan küçücük bir hareket bile yapamaz. Tıpkı bir makinenin yakıtsız çalışamayacağı gibi. Ve eğer kişisel mutluluk yok ve sadece kişinin Yaradan'ına mutluluk vermesi var ise kişinin çalışabileceği yakıtı olmaz. Bunun cevabı şudur. Onun yüceliğini yeterli düzeyde edinen kişinin ona ihsan ettiği armağan almaya dönüştürülür. Masehet Kiduşin'de sayfa 7'de yazdığı gibi bir kadın önemli bir kişiye para verdiğinde bu kadın için alma olarak kabul edilir ve o kutsanır. Bu Yaradan ile de böyledir. Eğer kişi onun yüceliğini gerçekleştirirse kişinin Yaradan'ına verdiği mutluluktan daha büyük bir alma yoktur. Bu çalışma ve ona mutluluk getirmek adına çabalamak için yeterli bir yakıttır. Ancak açıkçası kişi onun yüceliğini yeterli düzeyde edinmediği sürece Yaradan'a memnuniyetlik vermeyi, kişinin kalbini ve ruhunu Yaradan'a vermek için yeterli alma olarak görmeyecektir. Dolayısıyla kişi gerçekten kendisine değil, Yaradan'ına mutluluk getirmeyi amaçladığında çalışma gücünü anında kaybedecektir. Böylece yakıtsız bir makine gibi olacaktır. Zira kişi kendisine fayda sağlamadan bir organını bile hareket ettiremez. Şöyle yazıldığı gibi, kişinin kalbini ve ruhunu vermesi gibi büyük bir çaba ile bu daha da böyledir. Hiç şüphesiz kişi kendisi için bir miktar haz almadan bunu yapamaz. Aslında onun yüceliğini ihsan etmenin alma haline geldiği bir ölçüde edinmek, önemli bir kişiyle ilgili bahsedildiği gibi hiç de zor değildir. Herkes başı ve sonu olmayan ve her şeyi yaradan ve tüketen, yüceliği sonsuz olan Yaradan'ın büyüklüğünü bilir. Ancak bundaki zorluk yüceliğin ölçüsünün bireye değil çevreye bağlı olmasındadır. Örneğin kişi erdemlerle dolu olsa ve çevre böyle bir kişiyi takdir etmese kişinin ruh hali düşük olur ve erdemlerinin doğru olduğunu bilmesine rağmen onlarla gurur duyamaz ve tersine çevrenin erdemliymiş gibi saygı duyduğu hiçbir niteliği olmayan bir kişi gururla dolar. Zira önemin ve yüceliğin ölçüsü tümüyle çevreye verilir. Ve kişi çevresinin onun manevi çalışmasını nasıl küçümsediğini gördüğünde onun yüceliğine yeteri kadar değer veremez. Kişi çevrenin üstesinden gelemez. Bu yüzden de kişi onun yüceliğini edinemez ve çalışmasını geçiştirir. Onların yaptığı gibi. Ve kişi onun yüceliğini edinmenin temeline sahip olmadığından açıkçası kendine değil Yaradanına mutluluk ihsan etmek için çalışamaz. Bu böyledir çünkü kişinin çabalayacak motivasyonu yoktur ve eğer kişi çabalayıp bulmadıysa inanma. Ve kişinin tek seçeneği yani kendisi için çalışmaktır ya da hiç çalışmamaktır. Zira kişi için yaradanına ihsan etmek almaya eşit olmayacaktır. Şimdi kralın ihtişamı halkın kalabalığı arasındadır sözlerini anlayabilirsiniz. Zira yüceliğin ölçüsü iki koşulda çevreden gelir. 1. Çevrenin değer bilirliğinin ölçüsü. 2. Çevrenin boyutu. Bu yüzden kralın ihtişamı halkın kalabalığı arasındadır denir. Ve konunun zorluğunun büyüklüğünden dolayı bilgelerimiz bize şöyle tavsiye verir. Kendine bir kabalist yap ve bir dost satın al. Bu kişinin yaradanına mutluluk vermek amacıyla manevi çalışmaya gelebileceği, kendisi için önemli ve bilinen bir kişiyi kabalist olarak seçmesi anlamına gelir. Bu böyledir çünkü kişinin kabalistine iki faydası vardır. 1. Kabalist önemli bir kişi olduğundan öğrenci öğretmeninin kendi gözündeki yüceliğine göre memnuniyet verebilir. Zira onun için ihsan etmek almak gibi olur. Bu doğal bir yakıttır. Bu yüzden kişi her zaman ihsan etme hareketlerini artırabilir. Ve kişi kabaliste ihsan etmeyi çalışmaya alıştıkça bunu manevi çalışmayı onun rızası için koşulunda yaradana doğru da kullanabilir. Zira alışkanlık ikinci doğa haline gelir. 2. Yaradanla form eşitliği eğer sonsuza dek değilse bir faydası olmaz. Yani her kim tüm sırları bilirse ancak tekrar kötülük yapmamaya söz verebilir. Bu kişinin kabalistiyle form eşitliğindeki gibi değildir. Zira kabalist bu dünyadadır. Zamanın içinde onunla form eşitliği geçici bile olsa ve kişi daha sonra eski haline dönse bile faydalı olur. Bu yüzden kabalistiyle her form eşitliğine geldiğinde kişi ona tutunur. Böylece kişi bütünleşmenin ölçüsüne göre kabalistin düşünce ve bilgisini edinir. Bedenden kesilen ve tekrar birleştirilen organın örneğinde açıkladığımız gibi. Bu nedenle öğrenci ihsan etmeyi almaya ve kalbine ruhuna verecek yeterli yakıta dönüştüren kabalistinin yaradanın yüceliğini edinimini kullanabilir. O zaman öğrenci de bütün kalbi ruhu ile yaradanla ebedi bütünlük sağlayan şifayı, maneviyatı onun için çalışabilir. Artık bilgelerimizin dediklerini anlayabilirsiniz. Maneviyata hizmet etmek onu çalışmaktan daha yücedir. Şöyle denildiği gibi İlyas'ın ellerine su döken Şapat'ın oğlu İlyas buradadır. Çalışıldı değil döküldü dedi. Bu biraz karışıktır. Basit hareketler bu ilmi ve bilgiyi çalışmaktan nasıl daha önemli olabilir? Ancak yukarıda yazılanlara göre kişinin öğretmenine memnuniyet getirmek için bedeni ve ruhuyla hizmet etmesi kişiyi öğretmeniyle bütünlüğe yani form eşitliğine getirir. Böylece kişi ağızdan ağza yoluyla kabalistin düşünce ve bilgisini alır ki bu ruhun ruhla bütünleşmesidir. Bununla kişi yaradanla bütünlük ile ödüllendirilene dek ihsan etmeyi almaya çevirmek ve adanmaya yeterli yakıt olmak için onun yüceliğiyle ödüllendirilir. Bu kişinin kabalist ile maneviyatı çalışmasında böyle değildir. Zira bu kişinin kendi menfaati için olmalıdır ve bütünlük sağlamaz. Bu ağızdan ağza olarak değerlendirilir. Bu yüzden hizmet etmek öğrenciye kabalistin düşüncelerini çalışmak da sadece kabalistin sözlerini getirir. Ayrıca hizmet etmenin ödülü çalışmanın ödülünden çok daha büyüktür. Kabalistin düşüncelerinin sözlerine ve ağızdan ağzanın ağızdan kulağa önemi gibi. Bununla beraber bunların hepsi hizmet, ona mutluluk ihsan etmek amacı ise doğrudur. Ancak hizmet kişinin kendi menfaati içinse böyle bir hizmet kişiye öğretmeniyle bütünleşmeye getiremez. Ve elbette kabalistle çalışmak ona hizmet etmekten daha önemlidir. Ancak yaradanın yüceliğini edinmekle ilgili söylediğimiz gibi ona doğru dürüst değer vermeyen bir çevre kişiyi zayıflatır ve onun yüceliğini edinmesini önler. Ve bu elbette kişinin rehberi olan kabalisti için de doğrudur. Kabaliste doğru dürüst değer vermeyen bir çevre öğrenciyi rehberinin yüceliğini doğru bir şekilde edinmekten alıkoyar. Dolayısıyla bilgelerimiz şöyle dedi. Kendine bir kabalist yap ve bir dost satın al. Bu kişinin kendisi için yeni bir çevre yaratabileceği anlamına gelir. Bu çevre kabaliste değer veren dostların sevgisi vasıtasıyla kişinin kabalistinin yüceliğini edinmesine yardım eder. Dostların kabalistin yüceliğinden bahsetmesi onların her birine kabalistin hissiyatını verir. Böylece kişinin kabalistine ihsanı alma ve kişiyi manevi çalışmayı ona çalışmaya getirecek yeterli motivasyon ölçüsü haline gelir. Bununla ilgili şöyle denilmiştir. Maneviyat 48 erdemle edinilir. Dostlara hizmet etmekle ve dostların titizliği de. Bu böyledir çünkü kabaliste hizmet etmenin yanında kişinin dostlarının titizliğine, dostların etkisine de ihtiyacı vardır. Böylece kişiyi kabalistin yüceliğini edinmede etkileyebilirler. Bunun böyle olmasının nedeni yüceliği edinmenin tamamen çevreye bağlı olmasıdır. Ve birey bununla ilgili hiçbir şey yapamaz. Ancak yüceliği edinmenin iki koşulu vardır. 1. Yüceliğin ölçüsüne göre çevrenin değer bilirliğini edin ve dinle. 2. Çevre yüce olmalı. Şöyle yazıldığı gibi, kralın ihtişamı halkın kalabalığı arasındadır. İlk koşulu almak için her öğrenci tüm dostları arasında en küçük hissetmelidir. Bu koşulda kişi herkesten yüceliğin değerlerini alabilir. Zira yüce olan sözlerinden etkilenmek şöyle dursun küçük birinden alamaz. Tersine sadece küçük olan yücenin değer bilirliğiyle etkilenebilir. Ve ikinci koşulda her öğrenci her bir dostunun erdemlerini yüceltmeli ve ona sanki neslinin en yücesiymiş gibi değer vermelidir. Sonra çevre kişiyi yeterli yüce bir çevre olarak etkiler, zira nitelik miktardan daha önemlidir.